İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi bir kere daha sizlerle. 13-18 Ekim tarihleri arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 755. bölümü. Hep söylediğim gibi Tekno Seyir'in yayınlarını teknoseyir.com'dan, YouTube kanalımızdan ya da bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin detaylarına erişmek isterseniz haberlerin başlıkları linkli kaynaklarına, oradan detaya erişebilirsiniz. Ve bu projeyi beğenenler, bize, yayınımıza destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabilirler. Çok çok teşekkürler. Hep hatırlatıyorum, izlemeniz, yorum yapmanız, beğendiyseniz like düğmesine dokunmanız, bunlar da bizim için destektir. Herkese süre giden destekleri için teşekkürler. Yine geçen haftaki kadar lezzetsiz olmasa da orta ağırlıkta bir teknoloji gündemi var. Bir iki olay damgasını vurdu. Onların büyüklüğü yanında diğer haberler küçük meseleler kalıyor. Evet, Türkiye'den en büyük mesele. Beklenen 5G ihalesi yapıldı. Uzun zamandır ne zaman yapılacağı tartışılan, kapsamı tartışılan 5G ihalesi yapıldı. Devlet ihale sonunda 2 milyar 945 milyon dolar para kazandı. TL'de değil, dolar. Gelir elde etti, kazanç elde etti. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone frekansları, önceden belirlenmiş dilimleri kapıştılar. Şimdi burada haberin başlığında ben BT Dünya sitesine linkledim. Orada güzel grafikli falan çok güzel açıklaması var. Ben özet geçeceğim size. Turkcell'in ihalede harcadığı para 1 milyar 224 milyon dolar. En fazla Turkcell. İkinci sırada Türk Telekom var. 1 milyar 94 milyon dolar. Üçüncü Vodafone 627 milyon dolar. Hani şimdi diğerlerinin yanında 627 milyon dolar da deli bir para da diğerlerinin yanında sadece 627 milyon dolar demek gerekiyor. Çünkü diğerleri çok çok daha fazlasını harcamış. Vodafone sonuncu. Şimdi 700 MHz bandında dilimler var, frekans paketleri var. Bunları bu 3 operatör paylaşmış. Hepsi birer tane almış. 700 MHz bandında paylaşmışlar. Bu 700 MHz bandındaki 5G'nin performans olarak çok bir anlamı yok. Ama 5G. Bir de hızı yükseltmeye başlayan GHz bandları var. 3,5 GHz bandı. 3,5 GHz bandında Turkcell toplam 140 MHz'lik frekans paketi almış. Türk Telekom 120 MHz, Vodafone 80 MHz. Vodafone pek para harcamamış açıkçası. Bu konuda 5G konusunda bunu anlıyoruz. Şimdi frekanslar alındı, sahibi olundu. Asıl hizmet ne zaman başlayacak? Hizmet 1 Nisan 2026. Hani her operatör yetiştirir mi? Ama yetiştirir. Bu önemli bir şey. Bir de bu kadar parayı harcadın. Bir an önce hizmet sunacaksın ki kazanacaksın. 1 Nisan 2026 faaliyete geçme. Tabii bu paralar harcandı. Bu paralar da sonuçta bizim cebimizden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Hatta yanlış okumadıysam Turkcell hemen zam yaptı. Diğerleri de yapacaktır. Bu paralar bizden çıkacaktır, tüketiciden çıkacaktır. 5G hayatımıza ne getirecek? Şu anda tabii hani bu ihale haberi geldiği andan itibaren efendim kotalar düşük falan şey geldi. Ya kotanın şimdi bu çok yeni bir şey. Tüketiciye dokunacak, tüketicinin satın alacağı tarifelerin, kotaların falan belirlendiğini düşünmek, şimdiden hazır olduğunu düşünmek ya da hazır olmasını beklemek bence çok erken. Bir de hani 5G demek yüksek bir hız da artık işte interneti hemen bir şey indirmek olarak da düşünmeyelim. Hani bu 5G bir yandan da düşük gecikme. Bir yandan da kapsam. Hani evet 10 GB kota falan günümüzde tabii ki komik kalıyor. 5G'de 4G'de de 4.5G'de de komik kalıyor. Elbette kotalar düşük. Elbette yüksek hızda kotanın tükenmesi daha hızlı olan bir şey. Hani hız testi bir ara 5G'nin denemesi falan yapılmıştı da hız testi yaparken bile kota bitiyordu. Artacaktır. Artması lazım. Artı dedim ya bu harcanan paraları operatörler geri kazanmaya çalışacaklar. Tabii ki insanları razı edecek bir şeyler sunmaları lazım. 5G'nin şu anda telefonuyla konuşan, işte WhatsApp'tan mesaj atan, Instagram'a bakan birisi için ne getireceği biraz tartışmalı. Hani razı eder mi? Ama bundan sonra buna geçilecek. Yeni standart bu belli ki. İlerisi de var bunun. Buna geçilecek. Bir de bunun işte özel kullanımları var. Çok küçük, çok düşük gecikmesi nedeniyle ben buradan Çin'deki arabayı kullanabiliyorum. Hani çünkü o kadar hızlı iletişim kuruluyor, düşük gecikmeli iletişim kuruluyor. Ya da doktor işte filanca ülkede ameliyat yapıyor buradaki ofisinden. Bunun gibi kotayla falan ölçülmeyecek artıları var. Bakalım. 2026'dan itibaren denemeye başlayacağız. O telefonlarda 5G yazısı gözükecek inşallah. Tabii başka bir konu, meraklıların daha çok kafasına takılacak bir şey. Pil ömrü. Telefonlar daha çabuk pes eder mi? Piller daha çabuk biter mi? Hepsini birlikte göreceğiz. Türkiye'nin teknoloji gündemini bence bu 5G ihalesi belirledi. Şimdi tabii her ihaleyi kazanan firma, tabii hepsi işte satın almışlar, bir tek bir kazanan yok. İstediklerini satın alan firmalar şimdi ayrıca basın toplantıları düzenleyip vaatlerde bulunuyorlar, anlatıyorlar. Biz de konuk olabildiğimiz kadarına konuk oluruz. Takip edeceğiz. Hepsine çağırmazlar bizi zaten. Apple dünyada da bu haftanın teknoloji gündemini Apple belirledi. Pek önceden duyurulmamış, öyle sessiz sedasız bir ürün tanıtımı, lansman yapıldı. Daha önce de bu tür şeyler yapmışlar ama hani normalde dünyadan işte hep Apple anlatıcıları doldurulur, götürülür, keynote, aylar öncesinden onun davetiyesi olur falan. Bu sefer öyle değil. Sessiz sedasız Apple bir dizi yeni ürün ve bu ürünlere can veren M5 yongasını duyurdu. Bu yeni M5 yongası 3 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen 8 watt güç tüketen o kategoride bir yonga. Tabii ki hani işlem gücü, grafik gücü, grafiğin üzerinden AI, yapay zeka gücü ciddi oranlarda arttırılmış. Özellikle yapay zeka tarafında hani bir yanda %300 falan gibi ifadeler kullanılıyor ama Apple'ın o konularda tabii o %300'ler, 400'ler bazen yüzdeyle söyleniyor, bazen iki katı, üç katıyla söyleniyor. Neyle karşılaştırdıkları dinamik olarak değişiyor. Bazen bakıyorsunuz M4 yongasıyla, bir önceki yongayla. Bazen bakıyorsunuz M1 yongasıyla, yıllar önce çıkan yongayla karşılaştırılıyor. Alıştık. Firmanın üslubu böyle. Şimdi bu yeni M5 yongası elbette bir ilerlemedir. Birkaç cihazda geliyor. MacBook Pro 14. Yeni bir MacBook, hani M5'li MacBook, MacBook Pro 14, iPad Pro 11, iPad Pro 13, iki tane iPad ve Apple Vision Pro gözlüğün ya da başlığın yenisi çıktı. Yani o başlık biraz ölmüş gibi bir proje gibi görülüyordu. Kesinlikle başarısız oldu ama bırakmadılar. Ben çok şaşırdım. 2025 versiyonu Apple Vision Pro, M5 yongalı, 120 Hz'e çıkmış. Gözlerin, yani mini ekranların yenileme hızı böyle yenilenmiş. Evet, bu cihazlar Apple'cıların işte gündemine girdiler. Biraz daha genel konulara geçelim. ChatGPT'den ilginç bir açılım oldu bu hafta. Yaşını hani sisteme, kimliğiyle falan filan yaşını ispat eden kullanıcılar için erotik içeriğe izin verilecek. Böyle bir şey çıktı. Şimdi normalde öyle şeyler full kapalı ya, 18 yaş üstü olduğunu ispat eden kullanıcılar böyle daha sıcak yazışmalar yapabilecekmiş ChatGPT ile. Tamam. Ama şimdi şöyle bir şey var. Daha geçen haftanın haberiydi. Discord'da o yaşını ispat etmek için kimliğini kimlik görüntüsünü yollayanların kimlikleri çalındı. Geçen haftanın haberiydi. Bu bir. İkincisi, kimliğini mimliğini gönderip tam olarak o account'u, hesabı kendine bağlayacaksın net şekilde. Sonra da diyorsun ki sıcak sohbetler. Onlar da sana bağlanacak. Bunu istiyor musun? Ne kadar güvenli bu sistem? Bunu istiyor musun? Artık hani bizim dalga geçtiğimiz bir türün meraklılarına meselesi var ya, teknoseyri takip edenler hatırlar. Burada da ne diyelim, türün meraklılarının hizmetine sunulmakta. Böyle bir girişim. Bu hepsinde olacaktır. Hepsinde olacaktır. Çin'den ilginç bir haber geldi teknoloji dünyasına. Daha akademik taraftan bakarsak. Atom inceliğinde yonga. Çin'de Fudan Üniversitesi'nde uzmanlar bu konu üzerinde çalışıyorlarmış. Atom to chip diye bir süreç geliştirmişler, işlem geliştirmişler. Bildiğimiz işlemciye ya da yongaya, tabii onun çekirdeğini düşünün. Bildiğimiz yonganın üzerine bir atom kalınlığında ayrı bir yonga ekliyor. Burada hani öyle bir bildiğimiz işte silikon CMOS yongaya bir atom kalınlığında NAND bellek, flash bellek eklemişler. 1 kilobit NOR flash bellek, 5 MHz hızında çalışan bellek eklemişler. Yani adamlar bir atom kalınlığında, iki boyutlu artık diyorlar buna çünkü daha ince olması mümkün değil. Bir atom kalınlığında bellek yongası yapmış. Bunu işlemciye eklemiş. Tabii hani kalınlık artmıyor bu durumda. Bir atom kadar artıyor. Hani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. İşlemciye falan filan hani bu bir atom kalınlığında bir şeyler yapılabilecek. Artı hani flash bellek yongalarında artık günümüzde 200 katman falan üst üste oluyor ya. İşte bir atom kalınlığında 200 atom, 200 katman yonga 200 atom olabiliyor. Evet. Bu daha tabii üniversitenin laboratuvarında olan bir şey ama tabii ki hayata girecektir, gelişecektir. Çin'i kutlayalım. Ha, bu haftanın bir önemli olayı daha var aslında. Windows 10 desteği sona erdi. Yıllardır konuşulan habire felaket senaryolarıyla Windows 10 bitiyor, ölüyor falan filan 14 Ekim tarihiyle Windows 10'un desteği sona erdi. Tabii ki 15 Ekim'de Windows 10'lu bilgisayarlarınızı açtığınızda bir şey olmadı. Çalışmaya devam etti ve edecek. Ama güncelleme çıkmayacak bundan sonra ve bu şeyi de kapsıyor. Çok önemli bir işte Windows 10'un bir açığını kullanan bir virüs çıktı. Bir worm çıktı. Onunla da ilgilenmeyecek Microsoft. Güncelleme çıkmayacak. Bir oyununuz, yeni bir oyun Windows 10'da çalışmamaya başladı. Çalışmıyor, bakmayacaklar. Geçen haftalarda defalarca haberler oldu. İşte yok efendim Microsoft'un bulutuna ayarları yüklemeyi kabul ederseniz bir sene daha güncelleme. Avrupa Ekonomik Bölgesi, biz orada yokuz. Vatandaşıysanız bir sene daha bedava bir sene daha güncelleme. Bedava de, ağzımdan bedava kaçtı, onun da açıklaması şu. Firmaysanız para veriyorsunuz, birkaç sene daha güncelleme satın alıyorsunuz Microsoft'tan. Bir de o var. Vallahi açıkçası bir yıl daha herkes bir şekilde bir yıl daha güncellemeye kavuşacak gibi düşünüyorum ben. Ondan sonrası belirsiz. Ama sizlere de tavsiyem, donanımınız eğer izin veriyorsa, Windows 11'in bazı gıcık gıcık donanım gereksinimleri var, şartları var. Onlara takılmıyorsanız Windows 11'e geçin arkadaşlar. Hani bir kaybedeceğiniz bir şey de yok. Tabii alışmak gerektiren bazı detaylar var ama artık geçin. Çünkü şunu da unutmayın. Windows 10 şu andan itibaren bir hani atış serbest, hedef hackerlar için, korsanlar için nasıl adlandırırsanız hedef. O yüzden artık bence değişim planınızı sizde kesenize uyan, çalışma şartlarınıza uyan değişim yükseltme planınızı bence yapın. Windows tarafından daha ilginç bir haber var. Microsoft Başkan Yardımcılarından Yusuf Mehdi bir açıklama yapmış, bir röportaj vermiş. Diyor ki, bütün Windows'u baştan yazalım. Sil baştan, sıfırdan. Yapay zekayı merkeze oturtarak, hani şimdi hep ekleniyor ya, Notepad'e bile eklendi. Öyle ekleme değil. Yapay zekayı merkeze alarak bütün diyor Windows'u baştan yapalım. Gerçek AI PC, yapay zeka bilgisayarı. En baştan, ilk adımından yapay zekayla tasarlansın. Bakalım olur mu? Bu bence gerekecektir bir yerden sonra. Eğer bu yapay zeka geçen haftalarda da konuştuğumuz balon patlamazsa bu zaten gerekli olacaktır. Yusuf Mehdi'nin bu sözü ilginç. İleride hatırlamamız gerekebilir. Şimdi diğer taraftan da Microsoft'un şöyle ilginç bir durumu var. Hem OpenAI'ya ortak oldular, hissedarlar. Ama bir yandan da OpenAI ile araları o kadar iyi değil. Ortak oldukları halde araları o kadar iyi değil. Kendi B planlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Kendi yapay zeka çalışmalarını devam ettiriyorlar. Daha önce MAI, M-A-I Türkçe okunuşu. MAI bir preview diye bir chatbot denemişler. Hani geliştirme aşamasında. VoiceOne, MAI VoiceOne varmış. Ses, yazıdan sese dönüştürme yapay zeka destekli. Şimdi de MAI ImageOne sistemini geliştirmişler. Görsel oluşturma, yazıdan, prompttan görsel oluşturma. Bazı avantajları olduğunu iddia etmiş Microsoft. Uzmanlarla çalıştık diyorlar. Görsel kalitesi çok yüksek. Gerçekçi görseller, fotorealistik, gerçekçi görsellerde diğerlerinden iyiyiz diyorlar. Diğerlerinden hızlıyız diyorlar. Daha küçük bir model, diğerlerinden hızlıyız diyorlar. Daha denememiz mümkün değil ama Microsoft'un mutfağında OpenAI'dan bağımsız böyle şeyler pişiyor. Yemekler pişiyor. Kendi yayınladıkları bazı örnek görseller gerçekten evet fotoğraf gerçekçiliğinde. Ama biz başına otursak bakalım çökertir miyiz? Öyle görseller yapabilir miyiz? Merak ediyorum. My ImageOne. 3 tane ilginç ekran kartı, çok da fazlaymış. Ekran kartı haberimiz var. Birisi tanıdığımız bir firma Galax'tan tek slotluk RTX 5060 Ti. Ve geçen hafta yine tek slotluk Intel işlemcili kartlar falan konuşmuştuk. Bunlar da hani oyun sistemlerine takabileceğimiz Galax'ın kartı. Nvidia 16 GB bellekli RTX 5060 Ti ama tek slot. İnce yapıda. Sıcağı dışarı, havayı dışarı atacak yapıda tasarlanmış tek fanla. Evet. Galax GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Max ismi de bu kartın. Ben bu kartı çok merak ettim. Umarım Türkiye'ye gelir, bakarız. Gigabyte'da ise daha da ilginç bir kart var. Benim üzerine daha çok konuşmak isteyeceğim bir kart var. Harici modül yapısında RTX 5090 duyurmuşlar. Şimdi yine TeknoSeyir'in bu yayınlarını hep takip edenler, geçen yıllarda benim özellikle 5000 serisi çıkmadan önce ya ekran kartları tek başına çalışan bir cihaz haline gelebilir, bilgisayara harici bağlanabilir dediğimi duymuşlardır. Çünkü kartların deli güç tüketimi nedeniyle bilgisayarlara çok yüksek güç kaynakları takılıyor. Kartların ısınması nedeniyle bilgisayarların soğutma sistemini dopinglemek, daha iyi sistemler takmak gerekiyor. Ekran kartını bilgisayardan ayırsak oyun bilgisayarı ince, küçük, hatta mini PC tipinde falan bir şey olabilir. Bunları konuşmuştuk. Gigabyte harici modül olarak RTX 5090'ı yapmış. Aorus RTX 5090 AI Box ismi. RTX 5090 kullanıyor ama bu kendi güç kaynağı olan, kendi soğutma sistemi olan tek başına müstakil bir cihaz, bir modül. Bilgisayarınıza USB 4 ile ya da Thunderbolt 5 ile bağlanıyor. Gayet iyi. 3000 dolar fiyatı var. Ama RTX 5000, 5090 düzeyine geldiniz mi? Zaten çılgın fiyatlara hazır olmanız lazım. 3000 dolar fiyatı var. Tabii ki bu bilgisayara PCI Express 5 x 16 kendi ara birimiyle bağlanmadığı için aktarımızı daha düşük. USB 4 de olsa, Thunderbolt 5 de olsa bunun da performansa negatif bir etkisi var. %27. Bilgisayarın içine takacağınız bir 5090'dan %27 daha az performans sunuyor. Tabii kimse %30 diyelim biz ona daha yavaş bir şeyi almak istemez ama bir yandan da bu hani olmayacak bir şeyleri olduran bir kart, bir sistem. Ve ben bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Ha bütün kartlar buna dönüşür. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Ama bunu da takip etmemiz lazım. Bu yapıda ben 6000 serisi çıkınca her firmanın portföyünde olur bir tane gibi düşünüyorum. Hadi bakalım. Ekran kartı dünyasından bu haftanın son haberi çok kafa karıştıracak. Aslında yine önemli bir haber. Şimdi biliyorsunuz Intel'in yeni işlemcileri geliyor. İddialı geliyor. Her yönüyle, işlem gücüyle, grafik kısmıyla iddialı geliyor. Geçen haftaların konusu yine. Şimdi şöyle bir durumla karşılaştık. Bu yeni işlemcilerin içindeki grafik çekirdeği yeni nesil grafik çekirdeği olacak. Hani Intel'in bu Z çekirdeği A, B diye gidiyor ya. Bu yeni işlemcilerin içindeki çekirdeklerin C olması lazım. Celestial kod adı. C olması lazım. Fakat Intel şöyle bir karar vermiş. O işlemcilerin çekirdeği yeni nesil olsa bile adı B olacak. Battle Mage şimdiki ekran kartı yongalığının ismiyle. İsmi B olacak. Bu yeni nesil çekirdekleri kullanan ekran kartları çıktığında, bilgisayarımıza takacağımız ekran kartları çıktığında Celestial C harfine, Celestial ismine o zaman geçilecekmiş. Kafa karıştıracak bir şey ama Intel'in de bakışı şu. Hani yeni işlemcilerde yeni grafik çekirdeği var. Raflarda ekran kartı olarak bu çekirdek yok. O daha çok kafa karıştırır gibi bakıyor Intel belli ki. Ama bizim ya geçmişte de çeşitli işlemcilerde biliyorsunuz bunu çok gördük. Numarası yüksek olur, içi teknolojisi daha düşük olur falan filan. Yine böyle bir şey geliyor. Gerçi tüketicinin hani tüketici zararına değil. Yine yeni işlemcileri alanlar yeni grafik teknolojisine sahip olacak. Adı eski olacak. Burada en çok acı çekecek olanlar geliştiriciler. Tüketicinin sorguladığında sistemde ne grafik yongası var? Ya isim gelecek ama bu hangisi bu? C serisi mi? Eskisi mi? Neyse. Z3 çekirdekleri bunlar. Bir de Z3P var işte. O ekran kartında olacak olan. O çıkana kadar B harfine devam. Geçen yılların en ilginç olaylarından birisi, en ilginç haberlerinden birisi Intel ve AMD'nin x86 işlemci mimarisini geliştirmek için, sürdürmek için bir işbirliğine gitmeleriydi. Yanlarında bir iki firma daha var aslında ama Intel ve AMD gibi iki işlemci devi, iki rakip bir araya gelmesi önemliydi. Bu oluşum birinci yılını kutluyor. Biraz şaşırdım aslında. Ben daha uzun süre geçti zannediyordum. x86 ekosistem advisory group. x86 demem lazım tabii. 86 dememem lazım. Ama x86 diyoruz biz ona. x86 ekosistemi danışma grubu. Birinci yıllığını kutluyorlar. Birinci yılda x86 mimarisine 4 komut, 4 sistem teknoloji eklemeyi başarmışlar. Bu eklenenlerin de özelliği bu grup işte AMD, Intel diyorlar ki ikimizin işlemcisi de aynı teknolojiler olsun. Çünkü tek bir markaya özgü oldu mu yayılmıyor teknoloji. 4 yeni özellik eklemeyi başarmışlar işlemcilere. Advanced Matrix Extension, matris işlemlerini hızlandırıyor. AVX10. AVX komut seti zaten var. Ona yeni eklentiler. FRED, Flexible Return and Event Delivery. Bu da şimdi işlemci biraz hani bizim çalıştırdığımız oyunun işlerine bakıyor. Bazen de Ring 0, sistemin kendi işlerine bakıyor. En derindeki işler, bizim kullanıcının müdahale edemediği işler. Diyorlar ki bir işlemci saniyede defalarca bu geçişi yapıyor. Kullanıcıya bakıyor, kendi işine bakıyor. Ama bu geçiş yavaş bir şey. Sistemi aksatan bir şey. İşte Fred bu geçişi hızlandıracak bir yöntem. Performansı arttıracak bir teknoloji diyorlar. Bir de check tag var. x86 memory tagging. O da yaşadığımız bir sürü güvenlik sorunu, bir sürü işte mavi ekran falan hep bellekle ilgili sorunlar. Buffer overflow falan gibi tabirleri duymuşsunuzdur. İşte check tag sisteminin bellek etiketleme sistemi, belleğin çok daha güvenilir kullanılmasını sağlayacağı bekleniyor. Bu özelliklerin Intel'in işlemcilerinde şimdiden olduğu ya da çok yakında çıkacak, sonbaharda çıkacak işlemcilerde geleceği biliniyor. AMD ise ekleyecek. Şu anda AMD'de hazır değil, ekleyecek. Oradaki sorun şu, Zen 6'ya yetişir mi? Şu anda Zen 5 çekirdekli işlemcileri kullanıyoruz. Zen 6'ya yetişir mi? Daha da sonrasına mı kalır? O daha bilinmiyor. Ama iki dev rakip birlikte x86 işlemci mimarisini sürdürüyorlar. O gözüken şey o. Yonga falan tarafından ilginç bir haber var. Görülmemiş bir haber var. Bu haftanın büyük olaylarından birisi. Hollanda daha önce Çin'e satılmış olan bir Hollanda firması aslında. Daha önce Çin'e satılmış olan Nexperia firmasının yönetimine el koydu. Çok ilginç bir şey. Çünkü bu Nexperia 2018 yılında Hollandalı Philips'ten ayrılmış Çin'e Wingtech isimli büyük bir Çinli firmaya satılmış bu firma. Gerekçe ilginç. Böyle bir hakları hani tarih boyunca hiç kullanılmamış ya da belki bir iki kere kullanılmış bir hakları varmış. Diyor ki Nexperia'nın ürettiği malların acil durumlarda erişilmez hale gelmesini önlemeyi amaçlıyor. Yani Nexperia'nın malları hani Çin'le gerilim yaşanıyor. Nexperia ürettiği yongaları satmamaya başlıyor Hollanda'ya, Avrupa'ya, Batı'ya. Onu öyle bir şey olmasın diye el koyuyorlar. Şöyle detaylar var tabii. Onu basın genelde de bunu ıskalamış, yok firmaya el koydular, işte devraldılar falan. Bir kere şunu belirtiyorlar. Yönetim şekline el koyuyorlar. Hani mal olarak firma hala Çinli Wingtech'in, gelirlerine falan da karışmıyorlar. El koymuyorlar. Üretimini falan da değiştirmiyorlar ama yönetim olarak el koyuyorlar. İlginç bir şey. Dediğim gibi böyle bir hakları, anlaşmaları böyleymiş. Böyle bir hakları varmış. Kullanmamışlar şimdiye kadar. Evet. Çin bu durumda daha da tedirgin olacaktır şimdi. Satın almalar yaşanıyor falan ama sahibi demek ki tam bırakmıyor. Tetikte bekliyor. Birazcık ürünlerin akışında falan aksama olacaksa ya da o işte Çin o firmayı bir koz, o firmanın ürünlerini koz olarak kullanmaya başlayacaksa hemen böyle çarka çomak sokma opsiyonu varmış. İlginç. Çin hemen yanıt verdi. Bu Nexperia'nın Çin'de de tesisleri, üretimi falan varmış. Onların üretimine, onların o ürettiği yongaların batıya satışına limit, sınırlama getirmiş Çin. Öyle bir yanıt vermiş. İlginç ama bu ekonomik sürmekte olan, yıllardır sürmekte olan ekonomik savaşta böyle bir şey görmemiştik. İlginç. Bir iki tane güvenlik haberi var. Gayet can sıkıcı şeyler. Birisi Mango, İspanyol giyim firması. 120 ülkede mi ne faaliyetteymiş, Türkiye'de de faaliyette. Müşterilerin bilgi sızıntısı yaşamışlar. Müşterilerin isim, e-mail adresi, telefon numarası gibi bilgileri, kredi kartı yok, mail adresi, belki şey var, normal adres, telefon numarası, bunları çaldırmışlar. Kendileri değil aslında da, geçen yine Discord'da falan yaşanan gibi onlara iş yapan bir taşerondan çalınmış bu bilgiler. Sayı vermemişler ya da ben bulamadım kaç kişi etkileniyor. Böyle bir bilgi sızıntısı yaşamışlar. Başka bir bilgi sızıntısı Linux dağıtımı yayıncısı dev firmalardan Red Hat. Red Hat'e bir siber saldırı gerçekleşmiş. Firmanın herkese açık değil. Yani Red Hat kullanımına açık çeşitli kod depoları var. 28.800 böyle firmanın dışa kapalı kod deposunu yağmalamışlar korsanlar. 570 GB veri çalmışlar. Bu çalınan verilerde 2020 ile 2025 arasında Red Hat müşterileriyle projeler, proje bazında işte Red Hat arasındaki yazışmalar, o projenin network'ü ile ilgili bilgiler, firmanın, müşteri firmanın network'ü ile IT yapısıyla alakalı detaylar, yazılımlarıyla ilgili detaylar, yani değerli veriler. Şimdi bu 570 GB veriyi çalanlar müşteri arıyormuş buna. Yeraltı pazarlarında müşteri arıyorlarmış. Bir kısmını hani göstermek için yayınlamışlar. Hayal satmıyoruz, elimizde veriler var diye. Evet. İş dünyasını daha çok ilgilendiriyor ama ciddi bir sorun. Ciddi bir sorun, nasıl halledilecek de belli değil. Çalınmış veri çalınmış. Yapacak bir şey yok. Bir de bu haftanın son haberi, Android telefonlarla ilgili araştırmacılar yeni bir güvenlik açığı, yeni bir saldırı yöntemi bulmuşlar. Henüz hani açıkta bunun hayatta böyle bir saldırı yapılıyor mu bilinmiyor ama olabileceğini göstermişler. Şöyle, telefona önce bir kötü amaçlı uygulama yükleniyor. Bu uygulama hiç kurulurken sizden hani çeşitli permission, izinler var ya, kameraya erişim, ekrana erişim falan filan, hiçbirini sormuyor. Hiçbir erişim hakkı alması gerekmiyor. Sessiz sakin kuruluyor. Belki de hani başka bir şey görüntüsünde kurulacak. Mickey Mouse'un macerası oyunu gibi kurulacak. Ama aslında yaptığı şey şu: telefonun ekranı takip etmeye başlıyor. Ekrandaki görüntüleri, hani kod geldi, siz giriyorsunuz falan, şifre geldi, okuyorsunuz ya da şifre yöneticisini açtınız, oradan şifrenizi aldınız, uygulamaya yapıştırdınız, hepsini görüyor. Tamamıyla grafik teknolojisi üzerine oynamışlar, pikseller üzerine oynamışlar. Kullanıcıya hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey çaktırmadan ekrandaki görüntüyü görüyorlar. Ekrana verilmeden önce aslında o görüntüyü çalıyorlar ve içinde işte orada bir şifre varsa, kod varsa, bir şey varsa alıyorlar. Hatta deniyor ki Pick Snapping bu uygulamanın ismi, ya da yöntemin ismi. Hatta diyor şeyi çağırabiliyor. Hani bir SMS ile şifre isteyecek bir uygulama yüklü telefonunuzda. O uygulamayı programlama arayüzünü kullanarak dürtüp şifre isteyebiliyor sizin haberiniz yokken. Ve o gelen şifreyi de okuyor. Falan filan. Tehlikeli bir şey. Şimdi bu bir araştırmacıların bulduğu ve hani Google'a haber verdiği bir yöntem. En son telefonlar, en son Android telefonlar, S25 falan ismi geçmiş, Pixel'in en son telefonları çalışıyor. Google'ın bu konuda bir güncelleme yayınladığı belirtilmiş. Bu yöntemi kıran bir güncelleme yayınladığı belirtilmiş ama yöntemi güncellemiş araştırmacılarda. Yani açık kapanmış değil. Hep böyle oluyor zaten. O yamanıyor ama yeni açıklar bulunuyor. Evet, Pick Snapping diye bir sistem. Yani dikkatli olmakta fayda var diyeceğim ama yapılabilecek çok bir şey yok ki. Çünkü siz telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz. İçinde böyle yöntemler gelebiliyor. Ya da öyle şeyler var ki zamanında telefonunuza eğlenceli, güzel bir uygulama yüklediniz. O uygulamayı yapımcısı satıyor korsanlara. Belki bilmeden korsan olduğunu. Korsan bu güvenlik açığını uygulamaya güncelleme diye yayınlıyor. Ve sizin telefonunuza uygulamaya güncelleme geldi, iniyor. O yüzden hani dikkatli olun falan, gelen linklere tıklamayın. Tabii ki bunlar hep geçerli öğütler. Ama hani böyle yöntemlerle hacklenecek olan da kendiniz suçlamasın. Ne yaparsanız yapın %100 bir güvenlik sağlayamazsınız. Bu işin doğası böyle. Evet. Şuna hani güveneceksiniz. Böyle çok zekice, çok saldırgan bir yöntem. Ama araştırmacılar geliştirmişler. korsanlara satmamışlar. Ya da en azından öyle umuyoruz. Ama tabii bilmediğimiz neler var. İşte o. Bilmediklerimizi bilmiyoruz. Teknoseyir'de çok tekrar ettiğimiz bir söz. Evet, 13-18 Ekim arasının teknoloji gündemi böyleydi. Bizim radarımıza takılan haberler bunlardı. Oyun dünyasını bu haftalık atladık. Kaçırdıklarımızı haftaya yer veririz, değerlendiririz. Evet, bence az haber vardı ama bazı haberler de çok ilginç şeylerdi. Önümüzdeki haftalarda hatırlayacağımız haberlerdi. Teknoseyir'de tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.